20 yıldır Türkiye'nin tatilini planlayan tatil sepetinde 20 binin üzerinde tur seçeneği seni bekliyor. Yurt içi otellerde %50'ye varan erken rezervasyon indirimlerine ek, %25 ön ödeme fırsatı, 72 saate kadar iptal seçeneği ve daha fazlası tatil sepetinde.
Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlık dosyasını bu bölümde bir açalım istiyorum. Çünkü bana şöyle sorular çok fazla geliyordu. Arkadaşlıkla ilgili videolar çekebilir misiniz? Bununla ilgili bazı kısa videolarım var Instagram'da paylaştığım. Ben bu kısa videoları ne zaman paylaşsam bana çok fazla mesaj geliyor. Diyorlar ki herkes ilişkilerle, romantik ilişkilerle ilgili konuşuyor. Aile ilişkileriyle ilgili konuşuyor. Ama arkadaşlıkla ilgili çok fazla konuşulmuyor psikoloji alanında. Dolayısıyla bu konuyu birazcık daha konuşabilir misiniz? Geçen gün de yine böyle bir mesaj gelince ben de Instagram hikayemde bir kutucuk açtım. Arkadaşlıkla ilgili sorularınız varsa paylaşın, bu konuyla ilgili bir video çekeceğim diye. Gerçekten o kadar fazla soru geldi, o kadar fazla mesaj geldi ki gerçekten şaşırdım. Bu kadar ihtiyaç olduğunu bilmiyordum doğru konuşmak gerekirse. Bu konuyla ilgili gelen soruları 5 maddeye indirdim. Çünkü böyle çok büyük bir kısmı ortak dertlerdi zaten. Bu 5 madde üzerinden bu bölümde konuşacağım bana gelen soruları. Birincisi, bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, yani neredeyse belki de yarısı, sınır koymakla ilgili. Arkadaşlık ilişkilerinde nasıl sınır koyabilirim? Arkadaşlık ilişkilerimde samimi olup ama aynı zamanda da böyle hadsizlik seviyesine varmayacak şekilde bana iyiliğimi gözetir gibi davranıp hayatıma karışıp hayatımı yönetmeyecek şekilde, beni aşırı eleştirip acımasızca eleştirip yargılamayacak şekilde sağlıklı bir ilişkiyi, bir arkadaşlığı nasıl kurabilirim sorusu çok fazla merak edilen şeylerden bir tanesi. Birçok insan şunu yazmış, yani biz arkadaşız ama bu kişi alttan alta bana laf sokuyor, benim hayatımla ilgili bana akıl veriyor gibi davranıyor ama aslında bana böyle saygısızlık yapacak şekilde ya da canımı acıtacak şekilde yapıyor. Şimdi bir arkadaşlıkta bunun olmasını beklemeyiz, öyle değil mi? Bir arkadaşlıkta, samimi bir arkadaşlıkta ya da yakın bir arkadaşlıktan bahsediyorsak olması gereken bizim o ilişkide, o arkadaşlıkta kendimizi güvende hissetmemizdir. Dolayısıyla ben kendimi açtığımda bu anlamda buralardan kasıtlı bir şekilde kötü niyetle karşı taraftan yara almayacağımı bilmeyi isterim ya da en azından bunu farz ederek o arkadaşlık içerisinde olurum. Gelen sorulardan bir diğer önemli kısmı da şuydu, çok genel bir soru aslında. Yakın arkadaşlık nasıl olur? Gerçek bir arkadaşlık nasıl olur? Bu soruyu aldığımda ve hele ki bu kadar çok aldığımda o kadar şaşırdım ve gerçekten de bir yandan o kadar üzüldüm ki, yani gerçek bir arkadaşlık, samimi bir arkadaşlık nasıl olur? Demek ki bu kadar insanın derdi ve yarası olan bir durum bu. Demek ki bu kadar insan gerçekten, hem de yetişkin insanlar bunlar, bunu bilmiyorlar. O kişilerden bir tanesi de sensen eğer, bu bölümde bunu da konuşalım istiyorum. Aslında bu sadece, yani bu soruları gördükten sonra fark ettiğim şey şu oldu. Bu mesele tek başına arkadaşlık meselesi değil. Bu mesele daha geniş çerçevede ilişki kurma meselesi. Ve ilişki de bir beceridir. İlişki kurmak bir beceridir, bir beceri seti gerektirir. Dolayısıyla öncelikle bunu öğreniriz. Ve bunu öğrendikten sonra, bunu bildikten sonra bütün ilişkilerimizi aslında bunu uygulayabiliriz. Neredeyse bir matematiği vardır denilebilir. Bu bölümde bahsedeceğim şeylerden bir tanesi de arkadaşlık ilişkilerinde kıskançlık ve rekabet. Sen olmak isteyen o arkadaş. Birisi bana böyle yazmıştı. Ve gerçekten çok fazla insan rekabet, seni kıskanan arkadaş, senin yaptıklarını yapan arkadaş, senin yerine geçmek isteyen arkadaş, bu insanlarla nasıl yapabiliriz, nasıl ilişkilerimizi devam ettirebiliriz gibi sorular sormuştu. Yine bunun da bu kadar sık olmasına gerçekten şaşırdım. Yani demek ki gerçekten birçok insan arkadaşlıklarında bu kıskançlığı hissediyor. Ve bu da zor bir durum aslında bakarsan. Yani güven olması gereken yerde güvensizlik oluşturan bir durum bu kıskançlık. En son değineceğim konu ise uzun süreli arkadaşlıklar ne noktada bitmeli? Bir arkadaşlığın son kullanma tarihi var mıdır? Bu da çok kafa karıştıran bir durum oluyor anladığım kadarıyla. Şimdi öncelikle çok daha temel bir yerden başlamak istiyorum. İlişki dediğin nedir? Oradan başlayalım istiyorum. İlişki dediğin şey günün sonunda aynı noktada buluşabilme meselesidir. Aynı noktada, aynı yerde buluşabiliyorsam, ben bir araya gelebiliyorsam bir ilişki olabilir ancak. Ne demek istiyorum bununla? Yani ben birisiyle tanıştım. Benim arkadaşım olsun istiyorum. Yakın bir arkadaşım olsun istiyorum. Ondan çok hoşlandığım, benim hayat görüşüme, kafa yapıma çok uygun, yaşayış tarzıma çok uygun. Aynı şekilde o da benimle ilgili böyle düşünüyor. Karşılıklı olarak böyle düşünüyoruz ve bir aradayken çok keyif alıyoruz. Ama belki farklı ülkelerde yaşıyoruz. Ve bizim bu çok keyif aldığımız bir aradaki vakitler çok kısıtlı ve bir araya gelemiyoruz. O zaman bu insanla bir araya gelememiş olmak bizim yakın ilişki olmamıza engel teşkil ediyor olabilir. Bu aramalar, görüşmeler yeterli gelmiyor olabilir. Ben bir arkadaşımla daha yakın temasa, daha fazla bağ kurmaya ihtiyaç duyabilirim. Ve bu bir araya gelebilmek bu fiziksel mesafeyle ilgili olabilir. Ya da benim zamanım yoktur ya da benim görüşmek istediğim kişinin zamanı yoktur ve bir türlü bir araya gelemiyoruzdur. Hayatı yaşayış biçimlerimiz farklıdır. O yüzden aynı noktada buluşamıyoruzdur. Ben daha sportif bir insanımdır. Ben daha çok dışarıda spor yapabileceğim, aktif olabileceğim yerlerde vakit geçiriyorumdur. Karşımdaki kişi daha çok kafede oturmak istiyordur. Eve çağırıp evde vakit geçirmek istiyordur. Aynı noktada buluşamayız, değil mi? Bir ben denerim onun alanına gitmeyi. İki o dener ama biz bir türlü aynı alanda buluşamıyor olabiliriz. Ya da hayatımızın dönemleri birbirinden farklıdır. Ben evliyimdir, çocuğum vardır ve çocuğumla çok fazla vakit geçiriyorumdur. Ya da çocuğumla birlikte olabileceğim alanlara ihtiyaç duyuyorumdur. Ama o yalnız yaşıyordur ve sürekli seyahat ediyordur. Dolayısıyla belki bir noktaya gelemiyoruzdur. Aynı noktaya geldiğimizde, buluştuğumuzda konuşamıyoruzdur. Yani bu bir araya gelme meselesi, aynı noktada buluşma meselesi çeşitli sebeplerle olmuyor olabilir. Ve çoğunlukla o kişilerle o ilişkilerimizi sürdüremeyebiliyoruz. Mesela bir iş ilişkisidir bu, iş arkadaş ilişkisidir. Biz aynı iş yerinde buluşup o ilişkiyi devam ettirebiliyoruz. İş sebebiyle buluşma noktamız iş. Kimileriyle belki çocuğumuz vardır. Çocuğumuzun okulunda bir araya geliyoruzdur ve bu ilişkiyi bu şekilde devam ettirebiliyoruzdur. Kimileriyle atıyorum belki ortak bir hobiyi devam ettiriyoruzdur. Orada tanışmışızdır ve orada bir araya gelip devam ettirebiliyoruzdur. Bunu hatırlamak çok önemli. İlişki meselesi aynı noktada buluşabilme meselesidir. Ve buluşamıyorsak aynı noktada çeşitli sebeplerle buluşamıyoruzdur. Belki de orayı zorlamamak gerekebiliyor. Şimdi bu perspektiften baktığımızda yani ayağımızı sağlamca buraya koyduktan sonra belki bu sınırlar meselesine birazcık oradan bakabiliriz. Yani benim sınırlarım karşıdaki kişinin sınırlarıyla ölçüşüyor mu, ölçüşmüyor mu? Arkadaşlıktan benim beklentim ne, onun beklentisi ne? Hangi tür arkadaşlık? Tek bir tür arkadaşlık yok. Neden çok fazla kişinin şunu duymaya ihtiyacı varken çok az kişinin konuştuğunu merak ediyorum. Arkadaşlık dediğin şey tek bir şey değildir. Çok fazla tipte, farklı tipte arkadaşlık vardır. Bir dostluk vardır mesela. Çok az sayıdadır bu insanlar. Çok az sayıda dostum vardır benim. Her şeyimi güvenle açabileceğim, paylaşabileceğim. Bir iş arkadaşı vardır. Onunla her şeyimi paylaşamam. Onunla çok iyi anlaşabilirim. Çok keyifli vakit geçirebilirim. Ama o benim iş arkadaşımdır. Dostumdan farklı bir ilişkim vardır onunla. Kimileriyle sadece komşuyumdur ve komşuluk ilişkisi devam ettiririm. Dostumdan veya iş arkadaşımla paylaştıklarımdan bambaşka şeyler paylaşırım o insanla. Onunla sınırlarımız başkadır. Kimi arkadaşlıklarım vardır ki senede birkaç kere görüşürüm ve belki spesifik durumlarda bir araya geliriz. Bunu da bilirim. Yani aslında ben dostumdan beklemem gereken şeyi iş arkadaşımdan beklemeye başladığımda, dostumla paylaşacağım şeyi komşumla paylaşmaya başladığımda, dostumdan almak istediğim şeyi öylesine senede bir iki kere buluştuğum bir insandan almaya çalıştığımda işte o zaman sorunlar ve çatışmalar yaşamaya başlıyorum. İşte o zaman hayal kırıklıkları yaşamaya başlıyorum. Ben komşuma koymam gereken sınırı koyamadığımda, onunla, dostumla olan sınırları koymaya çalıştığımda hayal kırıklıkları, zarar görmeler ve içimde bitmeyen bir öfke yaşayabiliyorum. O sebeple de beklentilerimi iyi ayarlamam gerekiyor. Öncelikle benim karşımdaki kişi kim? Olaya buradan bakmak gerekiyor. Yani bir, ben bu insanla aynı noktada buluşabiliyor muyum? Hangi noktalarda buluşabiliyorum? İki, benim beklentim ne bu ilişkiden? Adına arkadaşlık diyorum da tek bir tip arkadaşlık yok. Ne kadar arkadaş olmak istiyorum ya da olabilirim gibi görünüyor bu kişi. Bu sebeple beklentiler kısmı giriyor işin içine. Bu bana çok sorulan yakın arkadaşlık nasıl olmalıdır? Yakın arkadaşlık dediğin nedir? Gerçek arkadaşlık dediğin nedir sorusunun cevabı buradan verilebilecek bir şey. Ancak ve ancak. Biz çoğunlukla bir arkadaşlık söz konusu olduğunda onu şöyle kurabileceğimizi zannediyoruz. Ben biriyle oturdum, kahve içerken çok keyifli sohbet ettik, çok güldük, çok eğlendik. Harika, tamam ben bu insanla en yakın arkadaş olabilirim. Bu kişi artık benim arkadaşım olacak. Hayır, bu ilişkiler bu şekilde kurulmaz. Çok keyifli vakit geçirdim ama arka planda az önce saydığım şeylere bakmak gerekiyor. Evet, çok keyifli vakit geçirebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz ama bu kişi mesela, ben dost arıyorsam, benim istediğim şey bir samimi bir yakın arkadaşlıksa, bu kişi de benim yaralarıma, zayıf noktalarıma ya da hassas karnıma nasıl davranabilir, ona bakmam gerekiyor değil mi? Ben buna dikkat ederim. Yani bu kişi şefkatli bir kişi mi? Bu kişi yoksa acımasızca eleştiren bir kişi mi? Bu kişide anlayış, empati, böyle yetenekler, böyle beceriler var mı? Çünkü ben bununla dost olmak istiyorsam yarın öbür gün kendime dair çok kırılabileceğim, çok yara alabileceğim şeylerimi paylaşacağım ve bu kişi ona nasıl davranabilecek? Bu önemli. İkincisi, ben bunları paylaşmaya niyet ediyorsam bu kişiyle, bu doğru bir zaman mı? Belki bu kişi şefkatli kişi, evet, ama bu kişiyle henüz öyle bir dostluk bağım kurulmadı, öyle bir güven ortamım kurulmadı. Biz çok iyi anlaştık, çok keyifli vakit geçirdik ve bana çok samimi bir insan gibi geliyor diye ben ona hemen oturup bütün dertlerimi anlatamam. Ben ona hemen oturup bütün benimle ilgili belki çok zor, belki terapide konuşmam gereken kısımları anlatamam. Anlatırsam belki o kişiye ağır gelebilir ve o kişi de zaten bunu kaldıramayabilir. Böylece de dinamikler bozulabilir. Bu alma verme dengesi bu anlamda önemli. O zamana dikkat etmek gerekir. Şimdi şöyle düşün. Mesela diyelim ki birisiyle tanıştın ve bu insan senin o dakikadan sonra hayatının sonuna kadar hep senin yanında olacak, en yakın arkadaşın olacak ömrün boyunca. Bunu bilmezsin ilk dakikadan. Bunu zaman içerisinde keşfedersin ve uzun süreler geçtikten sonra belki 7-8 yıllık arkadaşlıklarında dönüp bakarsın ve dersin ki yani hiç tahmin etmezdim belki böyle buraya kadar geleceğini bu arkadaşlığın. Ya da belki ben o zamandan da seni çok sevmiştim. Ama yine de bilemezsin. Yine de tahmin edilebilir bir şey değildir. O yüzden bir insanla tanıştığında ve sen eğer yakın bir arkadaşlık kurmak istiyorsan bunu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Acele etmemek. Bu sadece arkadaşlıkta değil, bütün ilişkilerde böyle, romantik ilişkilerde de böyle. Sakin kalabilmek. Bu kişi bundan sonra benim zaten uzun yıllar arkadaşım olabilecek bir insansa zaten olacak bu insan. Yani ben onunla o günden itibaren her gün konuşmak zorunda değilim. Bugüne kadar ki arkadaşsız geçen yıllarımı her gün görüşerek telafi edemeyeceğim zaten. Ama bu kişi benim yanımda olacaksa, biz o dostluğu paylaşacaksak, o zaman zaten yavaş yavaş kendimi açacağım. Yavaş yavaş yakınlaşacağız biz birbirimize. Yavaş yavaş tanıyacağız. Bunun için alan vardır. Bunun için güvene de ihtiyaç vardır ve güven böyle oturtulur. Yavaş yavaş birbirimize yaklaştıkça bir sonraki adımı atabileceğimizden emin olabiliriz. O yüzden bu noktada biraz sakin kalmak ve bazı şeyleri kontrol etmek, check etmek çok önemli. Bu kişiyle az önce de söylediğim gibi yaralarıma nasıl davranacak? Bu kişiyle aynı noktalarda buluşabiliyor muyuz? Bu kişiyle belki ortak alanlara sahip miyiz? Aynı noktalarda buluşabilecek. O nelerden hoşlanıyor? Ben nelerden hoşlanıyorum? Buralar önemli kısımlar. Şimdi bu şu demek değil. Çoğunlukla şöyle bir algı olduğunu fark ettim. Ya hep ya hiç. Öyle yazmışlar. Ben işte herkesle arkadaş olamıyorum. İşte çok çok çabuk kesip atabiliyorum. Bana yanlış gelen insanlar oluyor onlarla. Onlara tahammül edemiyorum. Ya çok yakın olacağım ya da bu insanla hiç görüşmeyeceğim. Şimdi burası birazcık tehlikeli bir kısım bana kalırsa. Çünkü bizim çeşitli tiplerde bağ kurmaya ihtiyacımız var. Az önce ne dedim? Dost dediğin şey böyle çok bulunmaz. Yani çok zordur. Benim hem hayat görüşümü, hem kafa yapımı, hem mizah anlayışımı, hem güvenimi, bunların örtüşeceği, bunları sağlayabilecek. Hem de bizim o hayat dönemi içerisinde aynı noktada buluşabileceğim ve bunu da yıllarca devam ettirebileceğim bir arkadaş kurmak. Bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla bunun kıymetli ve çok rastlanmayan bir şey olduğunu aklımda tutarak yapayalnız yaşamak zorunda değilim. Yani bu yoksa ben o arkadaşlığı kurana kadar bir tane, iki tane, üç tane hiç kimseyle arkadaş olmayayım. Hayır, benim bazen sadece yürüyüşe çıkacak bir arkadaşlığa ihtiyacım var. Benim sadece spesifik hobiyi paylaştığımız, belki aynı kurstan haftanın belli bir günü görüşeceğim bir insana da ihtiyacım var. Bu insanın bir özelliği, benim haftada bir buluştuğum ve aynı hobiyi paylaştığım insanın bir özelliği beni çok rahatsız ediyor olabilir. Ve ben bir dostluk ilişkisinde bu özelliği asla kabul etmeyecek olabilirim. Şunu düşünmem gerekiyor. Bunu sadece haftada bir görüşeceğim bir arkadaşlık ilişkisinde diğer bütün keyifli vakti düşünerek tolere edebilir miyim? Çoğunlukla da edebilirim olur. Çünkü o kişi bana hiç güven vermiyor ya da işte o kişi atıyorum çok konuşuyor ya da o kişinin belki özelliği birazcık böyle kıskanç birine benziyor vesaire vesaire. Olabilir. Yani dostum, en yakın arkadaşım olmayabilir bu kişi. Bundan emin olabilirim. Ama dediğim gibi haftada bir, birkaç ayda bir, kısıtlı bir zamanda görüşebileceğim birisi olabilir belki bu kişi. Ya da mesela bir iş ortamında. Mutlaka zamanımın çok büyük bir kısmını geçirdiğim o ortamda birileriyle bağ kurmak bana mutlaka ama mutlaka iyi gelecek. Ben o insanlara güvenmiyorsam tabii ki kendimi açmak zorunda değilim. Yara alabileceğim kısımlarımı göstermeyeceğim anlamına gelir bu. Ama o gittiğim zamanda orada geçirdiğim vakitte de yapayalnız izole bir şekilde geçirmeyeceğimden emin olmak için belki tolere edebileceğim bir şeyler olabilir. Hayat böyle bir şey. Yani tabii ki herkesin bazı özelliklerinden hoşlanmayacağız. Bu çok doğal. Kim insanlar da bizim bazı özelliklerimizden hoşlanmayacak. Tolere edebileceğim kısımlar var, edemeyeceğim kısımlar var. Bunu göz önüne alıp böyle bir karar vermem gerekiyor en başından. Evet, bundan hoşlanmıyorum aması şu. Ben uzun vadede izole olmamak için, yapayalnız kalmamak için, hayatta bazı bağlara da ihtiyacım olduğunu bildiğim için ve belki o an orada geçirilen vakitten hoşlandığım için diğerlerini görmezden gelebilirim diyebilmeye ihtiyacım var. Gerçekten çok ciddi bir bana zarar verecek bir durum söz konusuysa tabii ki yani zehirli bir durum oluşabilecekse orada tabii ki orada kendimi korumam gerekiyor. Ama böyle bir durum yoksa sadece o kişinin kendisiyle alakalı bir şeyse bu çok kötü espriler yapıyor. Bana o kadar zarar vermiyor kendisiyle ilgili bir durum. Tamam, belki bunu artık tolere edebilirim. Oradaki o keskin çizgiyi ayırmak ve biraz esnek olabilmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konunun, bu bölümün gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi az önce de derin bir nefes aldım. Çünkü çok fazla soru geldi gerçekten. Böyle 40 bine yakın görüntüleme almıştı o hikaye. Ve bilmiyorum sayamadım ama çok fazla mesaj gelmişti bununla ilgili. Onları bayağı da bir süre okudum ve okuyunca da böyle bir hani bir noktada bir bana da birazcık ağır geldiğini fark ettim. Çünkü bu bağ kurma meselesi travmayla ilgili. Travmanın bizi bozduğu yer, kelimenin tam anlamıyla bozduğu yer insan ilişkilerimiz. Yani çünkü benim yaralandığım yer insan ilişkileri ya. Travma beni buradan yaralıyor ve insanlara güvenemez hale geliyorum. Kendimi açamaz hale geliyorum. Çok korkuyorum, kapatıyorum, korumaya çalışıyorum ve izole olabiliyorum. Travma bunu çok yapar. İzole olmak, bağ kuramamak bu güvenli bağları koparır. Dolayısıyla da aslında ben tekrar zarar göreceğim korkusuyla bağ kuramamaya başlarım çevremdeki insanlarla. Böyle bir yerden yaklaştığımı da bilmeni isterim ve senin de kendine aslında böyle bir yerden yaklaşman iyi olabilir, şefkatli olabilir diye düşünüyorum. Belki bağ kurmak, birileriyle arkadaşlık kurmak senin için zor olabilir. Bugüne kadar çok elinden gelmeyen ya da belki şansın böyle bir şey için olmamış olabilir ama bundan sonra belki şefkatle yavaş yavaş küçük adımlarla güvenli bağlar kurabilirsin. Bunu bilmek ve bunun için çalışmak önemli. Bağ kurmak, arkadaşlık, güvenli ilişkiler gerçekten çok iyileştiricidir. Gerçekten çok kıymetlidir. Ve dediğim gibi çok yakın, %100 emin olduğum bir şey yoksa hiç olmasın demek birazcık böyle travma tepkisi gibi duyulabiliyor, öyle olabiliyor. O yüzden bunu aklında tutarak bunun için bir şans vermek. Belki eğer hani bu bağları kuramıyorsan buralara birazcık böyle şans vermek önemli olabilir.
İster yurt içi, ister yurt dışı, istersen de gemi turları. 20 yıldır Türkiye'nin tatil sebebi, tatil sepetinin sunduğu 20 binin üzerindeki tur seçeneğiyle bütün yıl hayalini kurduğun o tatili rahatlıkla planlayabilirsin. Üstelik yurt içi otellerde %50'ye varan erken rezervasyon avantajları, %25 ön ödeme ve 72 saate kadar iptal avantajı için şimdi tatilsepeti.com'a gir. Açıklamalardaki bağlantıya bekleniyorsun.
Bu noktada çok dikkat edilmesi gereken bir yerin şurası olduğunu düşünüyorum. Belki şu ayrımı yapamıyorsundur. Hele ki böyle bağ kurma ile ilgili çeşitli zorluklar yaşıyorsan. Şimdi burası bir noktaya gelirsin arkadaşlıkta. Çok rahatsız oluyorsundur hep bir şeyden. Hep yaralandığını hissediyorsundur. Şimdi burası benim durmam ve kendimi korumam gereken kısım mı? Sınır koymam gereken kısım mı? Yoksa burası benim tolere etmem gereken kısım mı? Yani bunun ayrımını yapamıyor olabilirsin. Fazla izole olmaya yatkın olduğum için bir travma tepkisi mi veriyorum? Yoksa tam tersi ben artık sınır koymam gerekiyor ve bunu yapamıyorum öyle bir noktadayım mı? Bunun ayrımını şöyle yapabilirsin. Şimdi hani dedim ya beklenti meselesi diye ve aynı noktada buluşma meselesi diye. Şimdi ben biriyle dost olabileceğimi zannediyorumdur ya da dost olmak üzere o kişiyle görüşüyorumdur, arkadaşlık kuruyorumdur. Ama karşımdaki kişinin dostu değilimdir ya da o beni oraya koymuyordur. Bizim aramızdaki beklentim benim dost beklentisiyken, dost ilişkisiyken karşımdaki kişinin beklentisi belki sadece iş ilişkisidir. Dolayısıyla ne olur? Ben hep hayal kırıklığına uğrayan taraf olabilirim. Çünkü benim beklentim burada, onun beklentisi burada, ihtiyaçları dolayısıyla hemen karşılanıyor. Ama benim beklentim ve ihtiyaçlarım burada ve hep bunu alıyorum. Dolayısıyla burada bir açık oluşuyor. Bu ikisi arasındaki farklı bir açık oluşuyor ve benim ihtiyaçlarım karşılanmıyor. İhtiyaçlarım karşılanmayınca ben gücenmeye ve hayal kırıklığı yaşamaya başlarım. Orada oturup buna dikkat etmek gerekiyor. Benim beklentilerim ne? Belki benim beklentilerimi orada değiştirmem gerekiyor. Bu şunun gibi. Ben bir navigasyona bir yer yazarım. Sonra o navigasyonun gösterdiği yoldan çıkar, başka bir yoldan giderim. Navigasyon o zaman rotayı yeniden hesaplar ya. Tıpkı bunun gibi. Yani ben buradan bu kişiyle dostluğa gideceğimizi zannediyorumdur. Halbuki o kişinin beni, yani o ilişkinin beni götürdüğü yer arkadaşlık ilişkisidir. O zaman benim oturup tekrar rotayı yeniden belirlemem gerekir. Şuna bakabilirim. Açık iletişim kurabilirim bu kişiyle. Ya ben seninle daha fazla görüşmek istiyorum ama daha fazla görüşmediğimizi fark ediyorum. Ne oluyor acaba? Belki karşımdaki kişi diyecek ki hani gücenmek yerine bunu konuştuğunda ben de çok istiyorum. Evet, iş arkadaşlığından fazlasını istiyorum. Seninle daha yakın olmak istiyorum. Sadece bu hafta birazcık daha yoğundum. Şu sebeple böyle oldu. Ya da ben mesajlaşamıyorum, mesajını unutuyorum. Araşırsak, şöyle yaparsak olur vesaire. Dolayısıyla bu problem çözülebilir ve bir yol bulunup bu arkadaşlığa devam edebilir. Ama mesela bu kişi diyor ki aa evet ben de öyle aynen. Senin zor zamanda yanında olmak isterim, dinlemek isterim ama şu an hiç vaktim yok. Tamam dedim mesela. Bu sefer öyle oldu. Sonra bir daha oluyor mesela, aynı şeyi tekrar devam ettiriyor. Yine o kişi benim ihtiyaç duyduğum bir noktada yok. Bir daha üçüncüde tekrar aynısı oluyor. Bu kişi benim hayatımda yok. O zaman benim oturup orada o beklentimi birazcık gözden geçirmem gerekiyor. Bu kişi benim yanımda olamıyor. Öyle veya böyle. Orada bunu kişisel algılamak ve gücenmek yerine belki dediğim gibi kendime şu konuşmayı yapmam gerekiyor. Bu kişi benim arkadaşım olabilecek birisi gibi görünmüyor. Çünkü ben kendimi de korumalıyım ya o anlamda. Sürekli ona ihtiyaç duyduğumda karşımda olamayacak birisi varsa tekrar neden o kapıya gidiyorum, sürekli o kapıyı çalıyorum. Belki bunu değiştirdiğimde ya bir dakika, ben bu insanla dost, hani bir dost beklentisi içerisine girmesem, çok yakın arkadaş beklentisi içerisine girmesem, arada görüşüyoruz. Ve yani ben ona acil ihtiyaçlarım olduğunda gitmediğimde keyifli, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Beraber işte şuralara seyahate gidiyoruz. Evet, bu o zaman olabiliyor. O zaman belki o kişiyle olan, dediğim gibi, arkadaşlık türümü değiştiririm ve o kişiyle arkadaşlığıma devam edebilirim ama farklı türde. O yüzden böyle bir yerde bir ayrım yapmam gerekiyor. Sınır koymam gereken yer burası olabilir. Karşımdaki kişi benim hayatıma aşırı müdahale ediyorsa belki benim o beklentimi değiştirmem ve düzeltmem gerekiyor. Yani ben eskiden beri arkadaşımdı ama eskiden bana hiçbir şekilde acımasızca eleştirmiyordu ya da benim hayatımı değiştirmeye çalışmıyordu ya da bana sürekli böyle işte sen de şunu yanlış yapıyorsun, sen de şöylesin böylesin diyerek böyle kusurlar bulmuyordu. Şimdi bulmaya başladı ve bu konuştuk ama hala aynısını yapmaya devam ediyor. Tekrar benim orada oturup beklentimi değiştirmem gerekiyor ve oradaki sınırı değiştirmem gerekiyor. Belki ben artık bu kişiye hayatımla ilgili bu kadar şeyi söylemiyor olacağım. Ya da bu kişi bunu konuşmaya başladığında ben ona diyeceğim ki teşekkür ederim ama bu konuda bir fikre ihtiyacım yok. Olursa senin kapını çalarım. Bu konuyla ilgili fikir almayacağım belki ben artık o kişiden. Burası önemli bir nokta. Aslında tam bu noktada da şu sorunun cevabını verebilirim belki. Uzun süreli arkadaşlıklar biter mi? Ne zaman bitmeli? Bir arkadaşlığın son tüketim tarihi var mıdır? Bu noktada hatırlanması gereken kısım şurası. Biz o arkadaşlığı belki 10 yıllar öncesinde yaptık ve o zaman bambaşka insanlardı. Belki 10 yıllar olmayabilir, 2-3 sene öncesi de olabilir. Benim hayatım çok fazla değişmiş olabilir. Dolayısıyla biz artık o kişiyle aynı noktada buluşamıyor olabiliriz. Önceden farklıydı, önceden buluşabiliyorduk, önceden keyifli vakit geçirebiliyorduk. Ama artık değil ve olmuyor. Yeniden bir rotasyon yapılması gerekiyor, rotanın yeniden hesaplanması gerekiyor. Benim ihtiyaçlarım ne? Ben artık bu arkadaşlıktan ne beklemeliyim noktasına geliniyor. Bu aslında hayatın içerisinde çok doğal bir şekilde olur, biliyor musun? Normalde mesela aileyle olan ilişkilerimizde bile bu böyle olur. Yani biz atıyorum kardeşlerimiz vardır, aynı evin içerisindeyizdir. En yakın arkadaşımız belki birbirimizdir. Ama büyürüz, evleniriz, kendi ailelerimizi kurarız, kendi çocuklarımız olur. Ve artık belki eşlerimiz bizim en yakın arkadaşlarımız olabilir ya da önceliğimiz onlar olabilir ister istemez, vaktimizin çoğunu onlarla geçirdiğimiz için. Şimdi her iki tarafın beklentisi ve hayat gidişatı buna uygun olduğunda bu kısımlar sorunsuz ve kendiliğinden olur. Sorun yaşamayız burada. Ama ben o beklentileri değiştirmediğimde, böyle sımsıkı tutunduğumda ama hayatın kendisi değişiyor, o zaman orada çatışma ve sorun yaşamaya başlıyoruz. Yani ben arkadaşımla, lise arkadaşım, her gün görüşüyoruz yani lisede. Ama üniversiteye gitmeye başladık, artık görüşemiyoruz. Farklı şehirlerdeyiz. Araya o kadar hani vakit girmiyor belki görüşebileceğimiz. O kadar her dakika her şeyi konuşamıyoruz. Ben hala lisedeki arkadaşımdan aynı beklentiye sahip olduğumda sorun çıkabiliyor. Ya da şu da çok gördüğüm şeylerden bir tanesi. Üniversiteye gitmeye başladıktan, yani meslek sahibi olduktan sonra hayat vizyonları Çok ayrışan insanlar oluyor. Çok doğal. Benim de deneyimlediğim şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla benim konuştuğum yerden karşıdaki kişi konuşamıyor. Karşıdakinin konuştuğu dilden ben konuşamıyorum. Kendimi iyi ve rahat hissedemiyorum. O zamanlar illaki bu ilişki bitmeli anlamına gelmez. Bu rotasyonu yaptıktan sonra ikimiz de karşılıklı olarak buna adapte olabiliyorsak zaten devam ediyor. Yani benim şu an devam eden düşündüğümde uzun süreli arkadaşlıklarım, en yakın arkadaşlıklarım, çok uzun süreli arkadaşlıklar ve biz hayatlarımızın, bunu da hep konuşuruz, farklı seviyelerinde birbirimizin çok farklı hallerini gördük. Daha çocuksu yanlarımızı da gördük, daha iş hayatındaki hallerimizi de gördük, bir sürü bir sürü. Ve hepsine sevip hepsine adapte olabildik birbirimizin bir şekilde. Dolayısıyla burada gücenmelerin çok çok çok az seviyeye girdiği ama verimin, dostluğun, karşılıklı alışverişin o bağın devam edebildiği yere evriliyor. Tekrar burada hatırlamak gereken şey şu, bu kıymetlidir, bu bağın olması çok biriciktir, çok herkesle olmaz ve değişip mutlaka dönüşür. Ama artık gitmediği bir yere varıyorsa, artık bu arkadaşlık bana hiçbir şekilde bir şey vermiyorsa, ayda yılda bir görüştüğümde bile ben kendimi tükenmiş hissediyorsam, bitirmemek için ayak diretiyor muyum? Ona bakmak lazım. Neden böyle bir şey yapıyorum belki de bitirmemek için? Neden ayak diretiyorum? Ona bakmak lazım. Ve son olarak değinmek istediğim kısımda kıskançlık, rekabet, sen olmak isteyen o arkadaş. Şimdi böyle bir durum söz konusuysa bununla ilgili gelen mesajlarda şöyle şeyler yazıyordu. Benim mutluluğumda sevinmiyor. Benim derdimde, benim derdime ortak olmuyor. Hatta sanki canımı yakmak ister gibi benimle konuşuyor. Sürekli kendisiyle beni kıyaslıyor. Sanki bir yarış içerisindeymişiz gibi davranıyor. İçten içe beni kıskandığını görebiliyorum. Beni taklit etmeye başlıyor. Ama biz arkadaşız. Yani mesela atıyorum benim montumun aynısını gidip alıyor ve sanki bu durum hiç yokmuş gibi davranıyor. Şimdi böyle olduğunda bunu deneyimleyen kişi için bu neden bir sorun oluşturuyor diye düşündüğümde gördüğüm şey şu. Bu insana, yani bunu deneyimleyen, bu soruyu soran kişiye bir güvensizlik yaratıyor. Yani benim en yakın arkadaşım bana kazağın çok güzelmiş Merve demeden gidip aynı kazağı alıp giyiyor. Belli ki beğenmiş, alıp giyiyor ama bana hiçbir zaman senin kazağın güzelmiş demiyor. Senin yaptığın iş çok güzel, başarılar, tebrikler, işin nasıl gidiyor, mutlu musun hayatında, ilişkin nasıl demiyor ama gidip aynı işi yapmaya çalıştığını görüyorum ve bana bununla ilgili hiçbir bildirimde bulunmuyor. Dolayısıyla oralar soru işareti olan kısımlar oluyor ve bu durumlarda kişi kendini kıyas ve rekabet olduğu için de, yarış içerisinde olduğu için de güvensiz hissetmeye başlıyor. Şimdi bunun gerçek samimi yakın bir ilişki olmadığını açık açık söylemek mümkün. Samimi olduğum ilişkilerde benim başarımla sevinen, benim mutsuzluğumla üzülen ve bana destek olmak isteyen insanlar olur, yanımda olurlar. Ve ben zaten hani öncelikle temel olması gereken şey o güvendir. Ama bu yarış ve kıskançlık olduğunda orada biz hani beraberce bir takımızdan ziyade biz rakibiz durumu oluyor. Yani birbirimize karşıyız durumu oluyor. Orada da ortak bir paylaşımdan, samimi ve güven ortamından bahsetmek çok mümkün değil. Bu durum çoğunlukla aslında duygusal bir olgunluğun olmamasıyla ilişkili oluyor. Bunu açıkça söyleyebilirim. Duygusal olarak olgunlaşmamış kişiler, sosyal becerileri bu anlamda çok gelişmemiş kişiler çoğunlukla bunu yaparlar. Ve bazen bu böyle ergenlik döneminde de çok olur. Yani bu çok doğal bir süreçtir bu arada. Ergenlikte zaten duygusal olarak gelişimimizi birçok açıdan tamamlamışızdır. Hayatı keşfetmeye çalışıyoruz, kendimizi keşfetmeye çalışıyoruz. Ve rol model olarak birilerini taklit ederek bir şeyleri yapmaya, öğrenmeye, keşfetmeye çalışıyoruz. Kendi stilimiz bile çoğunlukla bu yaşlarda olmaz ergenken. Kendi stilimiz olmaz, birilerini taklit ederiz, o tarzı deneriz, bakarız oluyor mu bir süre sonra başka bir tarzı deneriz, bir konuşma şeklini taklit ederiz, öyle değil mi? Bu geçiş sürecindeysen eğer bunu birazcık daha böyle farkına varmak da önemli şeylerden bir tanesi. Yani biri beni kıskanıyor ve taklit ediyor, benim kazağımın aynısını giymiş, tamam giysin, yani bunu beni rahatsız eden bir kısmı neresi olabilir? Onunla ilgili bir kısmı olabilir ama ben bu kişiye güvenle kendimi açabilir miyim? Açamayabilirim. Açamıyorsam da o zaman dediğim gibi tekrar benim şunu düşünmem ve gözden geçirmem gerekebilir. Acaba bu kişiyle ben böyle yaralanabilir olabilecek miyim? Hassas olabilecek miyim? Yumuşak karnımı açabilecek miyim? Bunun cevabı hayır olabilir. O noktada üzülebilirim. Ya keşke ben bu insanla çok iyi anlaşıyorum. Keşke daha yakın olsak. Keşke böyle şeyler yapmasa. Yani bana dese ki ya şu ne güzelmiş dese, ben aslında onu alıp hediye edeceğim ama öyle yapmıyor. Yani burada bir kabul etmek ve direnmemek önemli olabilir. Çünkü öteki türlü bana böyle hani sinsice gelebiliyor, kafamı karıştırabiliyor, emin olamayabiliyorum. Tamam, Evet, bununla beraber bunun onunla ilgili bir durum olduğunu bilmek ve bunu kabul ederek bu ilişkide şimdi ben nasıl konumlanabilirim sorusunun cevabına bakmak önemli. Belki bunu yapan kişi sen de olabilirsin. Belki insan, yani arkadaşını zaman zaman kıskanabilir ama kötü bir niyetin yoktur. Belki işte onun giyim tarzını çok beğeniyorsundur. O zaman belki bunu nasıl yapacağını da bilmiyor olabilirsin. Yani orada o sinsi görünen ve güven vermeyen kişi olmaya çalışmıyorsundur. Kötü bir niyetin yoktur. O zaman belki bunu açıkça ifade edebilirsin eğer ne yapacağını bilmiyorsan. Kazandı, çok beğendim, nereden aldın? Ya da senin şu verdiğin kararları çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben de bu özelliğin o kadar olmadığını fark ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında kıskançlık o kadar kötü bir şey değil. Haset ve kötü niyetle bir şeyleri planlamak kötü bir şey. Yani haset şu demek. Bende yok, sende de olmasın. Sende var ya, onun olmaması için, yani o güzelliği elinden almak için ya da senin o güzelliği kaybetmen için ben uğraşabilirim ya da kaybedersem ben mutlu olabilirim bundan demek haset. Ama kıskançlık öyle bir şey değil. Birinden bir şeyi görmek, imrenmek, kıskanmak aslında benim içimde var olan bir şeyleri ama henüz hayatımda belki ortaya çıkaramadığım ya da yeteri kadar alamadığım şeyleri bana hatırlatır. Birisi çok güzel giyiniyor ve ben bunu kıskandım. Aa, demek ki benim çok güzel giyinmeye dair bir ihtiyacım var, hevesim var. Belki bunu denersem, bunu alan açarsam çok güzel giyinebileceğim. Birisinin çok güzel görüşleri var ve ben belki görüşlerimi geliştirmek istiyorum. Daha entelektüel olarak zenginleşmek istiyorum. Bu bana böyle bir mesaj verebilir. Birinde bir şeyi kıskandığımda kendimi kötülemezsem, kendimi bastırmaya çalışmazsam ve hayır işte sen eksiksin, bak gördün mü o senden iyi gibi bir yarışa girmezsem bu çok yapıcı ve güçlü bir yere dönebilir. Arkadaşlıkta da böyle. Ben birini gördüm, dedim ki ne kadar bilgilisin, ne kadar hoşuma gidiyor. Ben de böyle birisi olmak istiyorum. Nasıl yapıyorsun? Birazcık bana da bahseder misin desem. Benim hayatta gördüğüm şey, yani kişisel olarak deneyimlediğim şey şu. Birine böyle gittiğinizde zaten o kişi size fazlasıyla kendinde olanı, elinde olanı vermeye çalışıyor. Ha, karşımda bunu kapatan, konuşmayan, vermemeye çalışan, bunu sakınmaya çalışan birisi varsa zaten ben istesem de o kişiyle çok iyi bir bağ kuramam demektir. Çünkü yani bu kadar küçük şeyde bile buna cimrilik yapıyorsa sevgi, ilgi, arkadaşlık, dostluk konusunda nasıl benimle bir şeyleri paylaşabilecek? Ama ben bunu yaptığımda karşımda açabilen, kendini açabilen ve bana fazlasıyla veren biri olduğunda ne olur? Aslında hem o beni zenginleştirir, hem benim ona güvenim artar, hem de dostluğumuz pekişmiş olur. Belki benim farklı bir yönümde de, onun eksik olduğu bir yerde de o bana kendini açar ve ben ona yardımcı olurum ve yine dostluğumuz pekişir. Arkadaşlık, dostluk dediğimiz şey bu. Sırt sırta vermek, birbirimizi desteklemek, bağ kurmak, yani insan olmak böyle bir şey. Birbirimize o yüzden ihtiyacımız var. Ve bu anlamda çok kıymetli ve çok iyileştirici bir şey. Bu bölümü kapatırken şunun altını çizmek istiyorum. Dedim ki travma yaşayan kişiler iyi ilişkiler kurma konusunda güçlük çekerler. Mahrum kaldığın yer tam olarak burasıdır aslında. Sana iyi gelen, iyileştiren, sırtını dayayabileceğin birinin eksikliği olmasıdır. Umarım bu bölümde söylediklerim şey azıcık da olsa senin işine yarar ve ufak ufak burayı genişletip mahrum kaldığın bu şey dönüşebilir ve artık o ihtiyacını karşılayabilirsin. Şimdilik burada duracağım ama eğer YouTube'da izliyorsan benimle lütfen görüşlerini yorumlarda paylaş isterim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi bak.
Tatil sepetinde bize 20 yıldır her gün tatil. %50'ye varan erken rezervasyon avantajları, %25 ön ödeme ve 72 saate kadar iptal seçeneğiyle tatil planını sana en konforlu şekilde tatil sepetinde oluştur. Detaylı bilgi için bağlantıyı ziyaret et. İyi tatiller.